Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 15. söz, 7. basamak. Melekler ve semekler gibi yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Hatta gökyüzünde her parlayana yıldız denilir. İşte bu yıldız cinsinden bir nevi de nazenin sema yüzünün murassa zinetleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemal olan onlar yaratmış ve meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır. Evet. Ve yıldızların küçük bir nevini de şeyatinin rejimine alet etmiş. Biliyorsunuz bu ders, 15. söz, sema memleketine, gökler alemlerine çıkmaya çalışan şerir, zararlı cinlerin, yani şeytanların, o gökler aleminden haber hırsızlığı yapmalarına engel olmak için yıldızlar ile taşlanmaları, kovulmaları meselesi anlatılıyor. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَيَاطِينَ ayet-i kerimesinin 6 basamak açıklamasını okuduk daha önce. Bugün de 7. basamağı, son basamağı okuyacağız inşallah. Melekler ve semekler gibi, güzel bir benzetme, yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. Tabi gökyüzünde parlayan her şeye yıldız denilir. Vatandaş olarak, halk olarak biz böyle biliriz. Kendi içinde yıldız özel bir tarifi vardır. Gezegen farklı bir şeydir. Meteor farklıdır. Denebilir. Farklı farklı özellikler. Hatta kara delikler, gök adalar vesaire farklı değerlendirmeler olabilir. Biz işin kozmografya yani coğrafya fennindeki o inceliklerine bakacak değiliz. Bizi ilgilendiren gökte parlayan her şeye yıldız denilmesidir. Biz olaya bu açıdan bakacağız. Yoksa teknik boyutta şuna gezegen denir, buna yıldız denir, o detaya girmenin bize bir faydası yok. Onu uzman insanlar, ehli insanlar onu araştırsınlar. Bizim açımızdan göklerde parlayan her şeye yıldız denilir. Ancak hepsinin adına genel olarak yıldız denilse de melekler ve semekler gibi yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. Daha önce okuduğumuz yerlerde meleklerin sınıflarının aslında muhtelifül ecnas yani farklı cinslerden meydana geldiğini söylemişti. Mesela nasıl ki biz nebatat dediğimiz zaman bir kelime kullanıyoruz, nebat veya nebatat diyoruz. Ama bugünkü tabirle belki milyonlarca çeşit bitkinin adına biz bir kelimeyle nebat diyoruz. Öyle ya, çam ağacı da nebatata giriyor, bir papatya da nebatata giriyor. Hepsinin adına biz birden nebatat diyoruz. Ama o nebatat nevileri sayılamayacak kadar çok, 60 milyon hayvanat ve bitki çeşidinden bahsediliyor. Bir taraftan hayvan tabirini kullanıyoruz. Aslında canlı demek ama milyonlarca çeşit hayvanları ifade etmek için kullanılan, canlıları ifade etmek için kullanılan bir kelime. Öyle ya, bir bitki şeyde, mikrop da canlıdır, hayvandır, gergedan da. Demek ki bunun bir benzerini balıklar ve yıldız şeyler için, bunun gibi, bu farklı olduğu gibi Allah-u Teala melekleri de farklı farklı yaratmış. Üstad Hazretlerinin bu ifadesini bir hadis-i şerife dayandığını gördüm ben. Yani arşa müekkel melek ile yağmur tanesine müekkel melek ifadesinin hadislerde geçtiğini. Farklı farklı melek yaratmış Cenab-ı Hak. her bir her bir varlığa tayin edilen melek o varlığın özelliklerine uygun olduğundan arşa müekkel melek arş gibi büyük, geniş, ihatalı, külli ubudiyeti var. Diyelim ki bir çam ağacına müekkel melek ile bir çekirdeğe müekkel melek aynı cins değil. Veya bir insanın amellerini yazmakla mükellef melek ile bir yağmur tanesindeki sanat-ı Rabbani okumakla mükellef ve müekkel melek aynı cinsten değil. Ama hepsinin ortak adı nedir? Melek. Nedir bunların işi? Allah'ın emrettiğini yaparlar. İsyan etme özellikleri de yok. Semekler de öyle. Balıklar da öyle. Hepsinin adına biz balık diyoruz. Ama bir balinadan küçük, gözle görülecek kadar küçük, hatta gözle görülmeyecek kadar küçük varlıklara kadar hepsinin genel adına balık diyoruz. Ama çeşit çeşit. Cins cins. İşte Allah-u Teala nasıl bitkileri çeşit çeşit, hayvanları çeşit çeşit, semekleri, balıkları çeşit çeşit yaratmışsa yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. O yıldız dediğimiz gökyüzünde parlayan her bir varlığında kendine göre çeşitleri vardır. Tabi bunların bir kısmı bizim dünya semasında, bir kısmı birinci kat semada olabilir, bir kısmı bilemediğimiz alemlerde olabilir. Ama şu kadarını biliyoruz. Şu bizim bulunduğumuz atmosfere yedi tabaka denildiği gibi kainat alemlerindeki yedi sema tabakasına da yedi tabaka deniyor. Yedinin çok farklı izahları var. Fakat bir izahı ve belki son izahı bütün görünen bu alemlerin hepsine, bildiğimiz alemlerin hepsine birinci sema tabakası deyip ondan başka altı sema tabakasının dahi olduğunu anlıyoruz. Aman yarabbim. Böyle mesela geçenlerde bir yerde okudum. Biz genellikle işte 200 milyar galaksiden bahsediliyor diyorduk. Onlar hep tahmin. Daha fazla da olabilir. Bazı galaksilerde 500 milyar, 600 milyar yıldız olduğu söyleniyor. En küçük galaksi 100 milyar yıldızı olanmış. Bu kadar farklı. Onların yıldız kümeleri farklı. Fakat Allah-u Teala hakimdir. Abes iş yapmaz. Yarattığı her şeyde sonsuz hikmetler, maslahatlar yaratmıştır. Acaba bütün bu sema aleminde gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz bu seyyarelerin, bu gezegenlerin, bu yıldızların, bu gök cisimlerinin acaba vazifeleri neler? O kadar çok vazifeleri, çok görevleri var ki onların. Kainatın tanzim ve tertibinde, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı hizmetleri ifa etmede ve onların başka vazifelere bineklik yapmalarında, ev olmalarında vesaire. Bunların içerisinden, burası önemli, şeytanların gök alemlerine çıkmalarını engellemek için kullanılan yıldızlar onların bir nevidir. Bütün yıldızlar orada kullanılmıyor yani. Her bir yıldızın kendine göre görevleri, vazifeleri var. Oraya getirecek meseleyi. Dolayısıyla bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Mesela biz güneşe büyük diyoruz. Dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa büyük. Halbuki güneşten milyonlarca daha büyük olan güneşler varmış. Isısı ondan daha kat kat olan 20 milyon santigrat derece diyorlar merkezindeki ateşi. Ondan daha büyük ve daha hararetli olan Cenab-ı Hakk'ın ne alemleri var, yarattığı ne mahlukatı var ama onların hepsinin dizgini Allah'ın elinde. Onların hepsi itaatkar bir hayvan gibi Allah'ın emrini muntazaman yerine getiriyorlar. Ya o büyük yıldızları, küçük yıldızları, hatta küme küme yıldızlar, tek tek olanları var. Küçükleri, büyükleri, her birinin kendine göre vazifeleri var. Oradan bir yer okuyacağım inşallah. İşte bu yıldız cinsinden bir nev'i de nazenin sema yüzünün murassa zinetleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde Üç tane özellik sıraladı. Biraz sonra okuyacağım bir daha fazla özelliklerini söyleyecek. Demek ki yıldızların çeşitlerinden bir tanesi, bir defa gökyüzünün, nazenin, sema yüzünün murassa zinetleri, süs. Ayetlerde geçiyor. Biz gök, dünya semasını yıldızlarla süsledik. Tezyin ettik. Güzelleştirdik. Cenab-ı Hak gökyüzüne baktırıyor. O güzelliği, o güzelleri bize seyrettiriyor. Ayetlerde göklere bakmazlar mı? Biz nasıl o gökleri durduruyoruz? Hakikaten o büyük küreleri, bir açıdan süs ama bir açıdan o süs imanımızı da süslüyor. Bizi de süslüyor. Yani oradaki süs aslında bizi de süslemiş oluyor. Süslemeyi sadece baksana hoşumuza gitsin anlamında bir süs değil. Bir defa onu süsleyen var. Kime? Sana. Sen bakasın da o süslemeden, o süsleme fiilinden bir süsleyeni anlayayım da ya Rabbi bu koca gökleri benim gibi aciz ve fakir bir insan için bu muhteşem sarayın tavanını böyle süsleyen sen Zat-ı Zülcelal'e hamdolsun, şükrolsun diyelim diye. Bunu anlayalım diye. Öyle ya yani. O göklerde o yıldızların direksiz durmaları, yanmak maddelerinin tükenmeden ve milyarlarca olduğu halde birbirlerine çarpmadan muntazaman devam etmeleri herhalde kendi kendine olmayacağını herkes bunu anlar. Şimdi bir açıdan göklerin süsü, bir açıdan kainatı bir ağaç olarak görürsek bu ağacın münevver meyveleri, yani nurlandırılmış, ışıklandırılmış meyveleri, bir açıdan da ve o denizin müsebbih balıkları. Buradan şöyle bir his aklıma geliyor. Hani biliyorsunuz biz denize baktığımızda özellikle çok net ve berrak bir deniz olsun veya bir göl olsun, içerisindeki balıkları gösteriyor olsun. Biz içindeki balıkları gördüğümüz zaman burada balıktan başka varlık yoktur diyebilir miyiz? Hayır, orada aslında boş bir yer yok. Yani denizin içerisinde, okyanusun içerisinde boş bir yer yok. O boşluk olmayan, lebalep dolu olan o denizin içerisinde aynı zamanda dikkatimizi çeken balıklar da var. Onlar geziyorlar. Bizim dikkatimizi çekmesi onların gözümüzle müşahede etmemizden kaynaklanıyor. Hareket değil mi? Hareketli oluyor ve fark ediliyorlar. Bir benzetmeye bakın. Demek ki gökler de Allah'ın ayrı bir denizi. Evet. O denizin içerisinde yüzen balıkları da gezegenleri de, gökteki yıldızları da, gezegenleri de o sema denizinde, gök denizinde yüzen balıklara benzetiyor. Bu yıldızlar böyleymiş. Yoksa yıldızların bir görevi, sadece görevi o değil yani. Şeyleri, şeytanları taşlamak için değil yani. Şimdi onunla ilgili, yıldızların bu görevleriyle ilgili bir özet bilgiyi beraber şuradan okuyuverelim inşallah. Evet. Muhteşem bir benzetme. Hatta okuduğumuz derse münasip bir şekilde bunun da bitmesi de orijinal bir tevafuk söz konusu. Yıldızları konuşturunca onlar hal dilleriyle şöyle diyorlarmış. Yıldızlar. Gökteki yıldızlar diyorlarmış ki evet, her birimiz vahdet, kudret-i vahid-i ahadin birer mucizesi ve şecere-i hılkatin birer muntazam meyvesi. Muntazam meyvesi. Değil mi? Yani aslında aynı zamanda bu kainattaki intizamdan bu intizamı kuran, yöneten zatın kudretine de bir bakmak gerekiyor. Bir intizam varsa burada bir tanzim fiilini gösterir. Mesela şöyle ifade ederim. Bir yazı varsa evet, yazma fiilinden haber verir. Bir kitabetten haber verir. Öyle mi? Bir yazı varsa. Bir bina varsa bina yapma fiilinden haber verir. O neden haber verir? Bir yazmak fiili de varsa yazandan haber verir. Ne kadar güzel. Efendim bu kainattaki varlıklarda bir intizam var mı? Gayet güzel görüyoruz. Net bir şekilde. O zaman bir nizam verme fiilini bize haber veriyor. O halde bu nizamı koyan bir failden haber verir. Onun için yıldızların bu hali bize diyor ki, bizi bu şekilde intizamlı şekilde yapan, intizamımızı bozmadan devam ettiren, başımıza bizden birisini düşürmeyen, bu gök boşluğunda direksiz durduran sonsuz bir kudret olmalıdır. Yoksa biz kendi başımıza burada duracak değiliz diyorlar hal diliyle. Aslında bakarken de bize böyle bakmamızı ihtar ediyorlar. Bu anlamda kainat ağacının muntazam meyvesi, vahdaniyetin birer münevver burhanı, Allah'ın birliğinin, varlığının ve birliğinin de birer delilleri. Şimdi konumuza geldim. Melaikelerin birer menzili. Melaikelerin birer menzili, birer tayyaresi, birer mescidi. Ne diyoruz biz? İbadet edilen her yere mescit diyoruz. Yani namaz kılınan her yere mescit diyoruz. O zaman kainattaki her varlıkta o varlığın kendisi de Allah'a tesbih ediyor. O varlığa müekker olan melek de hem o varlığın ibadetini temsil ediyor, hem de o müekker olan melek, ruhani varlık Allah'ı tesbih eder, ibadet ediyor. Dolayısıyla kendisi bir mescit, içinde de ne yapılıyor? İbadet ediliyor. Hem içindeki varlıkların kendisi ibadet ediyor. Mesela yeryüzü bir mescittir. Kimler ibadet ediyor? Yeryüzü dahil içindeki her şey. Ayet-i kerime var ya. Tüsebbühü lehu semâvâtu sebbü vel ardu ve men fîhinne. Yedi kat gökler ve yer küresi ve içindekilerin hepsi. Bir başka ayette velillahi mâ fis semâvâti vel ardu. Burada gökler ve yer ibadet ediyor dedi. Bu okuduğum ayette ise göklerde ve yerde olan her şey Allah'a tesbih ediyor. Dolayısıyla bir cihetten kendileri mescittir, bir cihetten de ibadet ediyorlar. Allah-u Teala o gök alemlerindeki o yıldızları boşuna yaratmamış. Bir tek görevleri yok. O kadar çok görevleri var. İşte onlardan bir tanesi de meleklere mescit olmaları. Birer mescit. Sonra birer menzili, birer tayyaresi, avalim-i uhreviyenin birer lambalı, lambası. Gök alemlerinin, yüce alemlerin birer lambası. Aslında bize şunu demek istiyor. Yani göklere bakarken böyle bakın. Bu nezih bir anlatma usulüdür. Ey insanlar, siz göklere bakarken nasıl bakıyorsunuz? Onları camit, cansız, şuursuz, kendi başına hareket eden birer varlık olarak mı görüyorsunuz? Öyle yapmayın demiyor. Bu tebliğ metodunda muhteşem bir sanattır, belagattır, fesahattır, hikmete uygundur. Yani gökler böyle. Yıldızların böyle özellikleri ve görevleri var. Böyle bakış sergileyin demek istiyor ama böyle diyor. Bundan ders almak lazım yani. Dolayısıyla abi, avalim-i ulviyenin, yüce alemlerin, evet, birer lambası, birer güneşi ve saltanat-ı rububiyetin birer şahidi ve fezai alemin birer zineti. Zineti, sema boşluğunun birer süsü, birer kasrı, saray. Hani buna bir Üstad Hazretlerin çok güzel bir ifadesi var, onu paylaşalım burada, tam yeri geldi. Hani diyor, siz bir şehrin kenar mahallelerinde böyle bir gece kondu bugün tabiriyle, derme çatma bir gece konduya gitseniz, baksanız ki lambası sönük, oturanları, sakinleri fakir, muhtaç, yedikleri bir parça kuru ekmek, lambaları çok zayıf, dışarıdan görünmeyecek kadar, sergileri perişan, halleri perişan. Siz bu küçük ama orada da oturanlar var. Sonra baktınız ki ileride, şehrin ilerisinde çok yüksek şaşalı kasırlardan, saraylardan yüksek ışıklar fışkırıyor. Oranın sakinlerini de göremiyorsunuz. Neden? Ya göz zayıflığından ya uzaklık nedeniyle. Ama şuna karar verirsiniz. Bu şehrin kenar mahallesinde böyle küçük bir kulübecikte burada yaşayanlar varsa ve bunların da kendileri yedikleri içtikleri varsa kesin olarak hükmedersiniz ki O ileride görünen o şaşalı ışıkların ve yüksek sarayların olduğu yerlerde de orada münasip oturanlar ve oradaki oturanlara münasip yiyecekleri de vardır dersiniz. Akıl ve mantık neyi gerektirir? Onu gerektirir. E şimdi biz burada ne diyeceğiz? Yani şu sönük, küçük, dar, sıkıntılı şu küre arzımızda bu kadar canlılar, işte düşünün yani bir gram toprakta 10 milyar bakteri var diyorlar. Ben hatta diyorum bazen mümkün olsa bakterileri çıkarsak toprak kalacak mı acaba geride? Bir gram suda, insanın vücudundaki bir gram kanda bilmem kaç milyar canlı var. Şundan şu kadar, bundan bu kadar saymakla bitiremiyorlar. E zaten gördüklerimiz de belli. Havaya bakıyorsun kuşlardan geçilmiyor. Denize bakıyorsun balıklardan geçilmiyor. Toprağı açıyorsun vızır vızır canlılardan geçilmiyor. Gördüklerimiz de cabası. E peki bu küre-i arzımızı böyle canlılarla şenlendiren bir Allah acaba o yüce ulvi alemlerdeki o sarayları, o kasırları, o mescitleri hangi varlıklara süslendir? İşte bunda buna dinimizde melaike ve ruhaniyat diyoruz. Çeşit çeşit, cins cins, tür tür, grup grup yıldızlar olduğu gibi, mahluk olduğu gibi elbette o yıldızlar, o mahlukları şenlendirecek çeşit çeşit, grup grup, sınıf sınıf melaike ve ruhaniyat da var. Öyleyse biz oraya bakarken böyle bakacağız. Mesela bazen yola çıkıyorsunuz, yolculuğa. Bakıyorsunuz sönük bir ışık geliyor dağın kenarından. Ne dersiniz? Orada bir adam vardır. Hemen dersiniz değil mi? Biraz daha gittiniz, kalabalık ışık gelmeye başladı. Burada daha çok adam vardır. Bak mantık yani. E şimdi biz bunu memleketimizde diyoruz da niye kainat memleketini seyrederken diyemiyoruz? Onun için birer kasır, birer saray, birer çiçeği ve sema denizinin birer nurani balığı ve gökyüzünün birer güzel gözü. Evet ya elhamdülillah. Şimdi onun için gök alemlerine, sema alemlerine, yıldızlar alemlerine, galaksilere bakarken, seyrederken bir defa alemimizde bunlar yerleşecek ve diyeceğiz ki bu kadar büyük alemler, güneşlerden daha çok büyük olan galaksi, güneşler, bizim Samanyolu galaksimizden daha büyük olan galaksiler, sayısını insanların hala tahminen söyleyebildiği bu kadar alemler, büyük alemler, ya Rabbi, sana kemal itaatle boyun eğiyorlar, dizginlerini senin elinden bir an olsun bırakmıyorlar da, ben bu halimle bana ne oluyor da sana itaat etmiyorum deyip nefsimize bir ders çıkarmamız gerekiyor. İşte bu gökleri yıldızlarla süsleyen Allah her bir yıldıza kendine göre birer görev tayin etmiş, birer vazife vermiş. O yıldızlar kümesinden, gruplarından bir çeşidini de bir yerde görevlendirmiş. Nedir o? Ve yıldızların küçük bir nev'ini de, yani bunu bazen yanlış değerlendiriyor. Koca yıldızlar bu kadar şeytanları taşlamaya, kovmaya, kullanmaya ne gerek var falan diyenler olmuş olabiliyor. Öyle değil. Onlardan bir nev'ini de, öyle ya, memleketimizde bu kadar asker var. Herhalde hepsi sınırda değildir değil mi? Sınıra görevlendirilen bazı özel karakollar vardır, sınır karakolları. Ve sınır karakollarından dışarıdan gelecek tehlikeye karşı koruyan askerlerimiz vardır. Öyle değil mi yani? Öyleyse bu kainat alemlerinin sınır karakolları olan dünya seması, dünyamızın seması, göğü, tabiri caizse kainat aleminin, memleketinin sınır karakolları gibi. O sema alemlerine çıkmak isteyen ve o meleklerin konuştukları, karakollardaki meleklerin konuştukları bilgilerden kulak hırsızlığı yapmak isteyen şerir cinlerin, yani şeytanların o sema alemlerinden kulak hırsızlığı yapmasın diye kovulmalarında kullanılan bir kısımda yıldızlar varmış. Onlar o yıldızların bir nevidir, bir çeşididir. İşte bu recmi şeyat, evet, ve yıldızların küçük bir nevi de şeyatinin recmine alet edilmiş. Geçenlerde birisi sordu bana, şeytan bir tane değil mi diye. Hani biz iblis diye bir şeytan biliyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde etmekle emredilmiş ama secde etmemiş. Şeytan da bir cinstir. Yani cin cinsinin, cinlerin kafir kısmına şeytan deniyor. Nasıl insan dediğimizde bir grup akla geliyor, tek bir varlık değil. Cin dediğimizde de bir varlık akla geliyor, bir varlık grubu. Bu varlık grubunun içerisinde Allah'a isyan eden, Allah'ı inkar eden şerir cinlere şeytan diyoruz. Öyleyse şeyatin, yani şeytanlar denilir. Değil mi? Bir şeytan, iki şeytan, üç şeytan. Şeyatin. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak insanlardan şeytanları da haber veriyor. Ve şeyatinel ins vel cin ifadesi Kur'an'da geçiyor. İnsanlardan ve cinlerden şeytanlar. Demek ki şeytanların görevlerini üstlenen insanlara da bu anlamda şeytan denilebiliyor. Allah muhafaza. Şeytanların görevlerini üstlenen. Allah Allah. Allah muhafaza ya. Onun için şeyatin diye bak. Yani şeytanların gök alemlerinden tard edilmelerine, kovulmalarına, oraya sokulmalarına engel olsun diye taşlanmalarına recmi şeytan deniyor, şeyatin deniyor. İşte bu recmi şeyatin için atılan şahapların üç manası var. Şahaplara gök taşları denebilir. Kıvılcımlar denebilir. Meteor diyoruz ya. Meteorlar denebilir. Allah-u Teala o meteorların, bazen meteor sağanağı diyorlar değil mi? Meteor sağanağı yağacak diyorlar. Bu meteor sağanaklarını Cenab-ı Hak gök semasında imha ediyor ve yer küresine insanlara zarar veren şekilde göndermiyor. Birkaç tane düşse de dünyamıza, küre arzımıza hiç kimsenin kafasını kırmamış. İbret olsun diye Cenab-ı Hak bize, yani ey insanlar, bu gök taşlarını sizin kürenize hep fırlatsaydım, izin verseydim yere düşmesine haliniz ne olurdu diye anlayalım anlamında, birkaç tanesine yer küresine izin vermişse de insanlara ve küre arzımıza bir zararı söz konusu olmamış. Dolayısıyla bu meteorların, yıldızlarla şeytanların taşlanması meselesinin aslında üç tane manası olabilir. Bunları öğrenelim inşallah. Dersimiz kısa zaten. Birincisi, kanun mübareze en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remz ve alamettir. Bizim kalp dünyamızda Cenab-ı Hak bizim terakkimize vesile olsun diye kalpte bir lümme-i şeytani halketmiş. Tabiri caizse şeytana bir karargah izin vermiş. Şeytana bir vesvese verecek, insanın terakkisine vesile olacak bir kamçı şeklinde, tabiri caizse oraya bir tane onun vesvesesine mahal olacak bir lümme-i şeytani tayin etmiş, izin vermiş. Tabi Allah izin vermiş ona. Allah'ın izin vermediği hiçbir şey yapamaz. O Allah'tan izin istiyor. Ya Rabbi, sen bana izin ver, senin kulların önüne çıkayım, onları yoldan çıkarayım. Kıyametin kopmasına kadar sana izin verildi diye Cenab-ı Hak ona izin veriyor. Hatta iblis kıyametin kopmasına kadar değil de, enteresan, kıyametin haşir meydanına kadar izin ver diyor. Bak, başına kıyametin kopmasını istemiyor hain. Cenab-ı Hak da kıyamete kadar sana izin verildi diyor. Kıyametin kopmasına kadar sana izin verildi. Dolayısıyla lümme-i şeytani dediğimiz her insanın kalp karargahında, tabiri caizse kalple bir karargah kurmuş, oradan vesvese veriyor. Ama Cenab-ı Hak melek ilhamı ile de onun vesvesesine karşı bir yardımcı bize vermiş. Evet, şeytan vesvese veriyor ama melek ile de, ayrıca Cenab-ı Hak nefsani duygularımızın vereceği desiselere karşı da rahmani ilhamları ihsan etmiş. Allah-u Teala hakimdir, rahimdir. Şeytani desiselere karşı meleki ilhamlar, nefsani desiselere karşı da rahmani ilhamlar. Allah'ın lütfu. İşte bu kalp dairesindeki mücadeleden geniş daireye doğru gidelim. İnananlarla inanmayanlar. Mücadelesi var mı? Var. İtaat edenlerle isyan edenler var mı? Var. Namussuzlarla namuslular var mı? Var. Hayırlılarla hayırsızlar. Evet, işte diyor bu, veya cinler ile, cinlerin şerirleri ile Cinlerin kendi aralarında hayırları var mı? Var. İşte bunun diyor geniş dairede gök alemlerine kadar bu mübarezenin, bu mücadelenin devam ettiğini gösteriyor ayet bize. Yerden göklere çıkmak isteyen şeytanlara karşı göklere çıkmalarına izin vermeyen melekelerin ellerine aldıkları tabiri caizse şahaplarla, o ateş kütleleriyle, kıvılcımlarla onları tard ediyorlar, kovuyorlar. Aslında dersin sonunda çok güzel bir bağlama olacak inşallah. Biz de aslında bazı ateşlerle, ateş gibi inşallah hakikatlerle, iman, kurban hakikatlarıyla şeytanlarımızı taşlamamız gerekiyor. Evet, inşallah. İkincisi, semavatta hüşyar nebattarlar. Yani Cenab-ı Hak bizim de böyle uyanık eylesin. Bir yerde Üstad Hazretleri hüşyar tabirini kalp diyor, kalbi hüşyar olan insanlar için diyor değil mi? Kalp. Ben bunu onunla bağlantı kursam bir zararı olur mu? Dikkat buyurun. Buyuruyor ki Üstad Hazretleri, gökte nöbettar kim? Hüşyar nöbettarlar. Uyanık, dikkatli, asla geçit vermeyen, vazifelerini aksatmayan nöbettarlar. Böyle bir nöbettarlık dünyada yok. Evet, biz de zaman zaman kalp dünyamızdan, o lümme-i şeytaniden bizim maneviyat alemimize atılacak o şeytanın şeylerine karşı, taşlamalarına, zararlarına karşı bizim de kalbimizin sürekli uyanık olması gerekiyor. Ki onların tuzaklarına düşmeyelim. Peki bunun için ne yapmak lazım? İnşallah onu da dersini alacağız. Muti sekeneler var. Aslında bu güzel bir ders bizim için. Zaman zaman bu şeytanların bize verdiği zararlardan kendimiz nasıl korumamız lazım? Onların desiselerine karşı nasıl uyanık olmamız gerekiyor? Ya yine şeytana uydum gördüğümü ker şeytan. Yine unutturdu gördüğümü bana gibi bazı bahanelerin arkasına sığınmamak. Şeytan yine aldattı. Şeytana uydum. Hatta bazen şöyle diyor. Şeytan diyor ki. Hem diyor ki şeytan hem de yapıyor. Acaba enteresan. Birine dedim madem şeytan diyor yapma dedim. Bak sen diyorsun şeytan diyor ki. Değil mi yani? Düşmanım diyor ki evini yak. Kim diyor? Düşmanım. Ne diyor? Evini yak. Ne dersin? Yakmam. Neden? Çünkü düşmanım diyor. Yani ne dediğini anlamasam da anlıyorum ki bunu diyen şeytandır ya düşmanımdır. Doğru bir şey söylemez bana. Faydalı bir şey söylemez bana. Şu halde madem kalbimizin kenarında komşu olarak bize verilmiş o lümme-i şeytanide atılan taşları şeytan atıyor. Şu halde benim faydama bir şey değil attığı şeyler. Öyleyse ona karşı uyanık olmak gerekiyor. Ateşin yangın haline gelmesinden sonra söndürmek de bir fazilettir. Evet ama iş odur ki yangına neden olmadan engellemektir. Öyle değil mi? Vücudunuza girmiş olan zehri tan zehir kullanarak onu temizlemek de bir fazilettir. Aferin. Ama iş odur ki vücudunuza zehrin girmesine engel olmak. Hani şeytanın da bize vereceği zehirlerden, ateşlerden, yangınlardan, virüslerden bir şekilde insaniyet olarak etkilenmiş, zarar görmüşsek de ondan temizlemek bir fazilettir. Tebrik ederiz. Onun farkına varmak bir büyüklüktür. Kusurunu idrak etmek hakikaten affa evet affedilmeye sebeptir. Ve inşallah o virüsleri temizleyecek, yangınları söndürecek, zehirleri panzehir olarak yok edecek ilaçları Cenab-ı Hak bize ihsan etmiş. Elbette bunları kullanarak onları temizleyeceğiz. Ama iş odur ki o özelliği henüz o hastalığa yakalanmadan tedbir almak. Allah bize onları nasip etsin. İşte bu okuyacağımız dersin esas bir manası da bu olmalı. Bize bu dersin vereceği bir mana da bu olmalı. Onun için gök alemlerinin karakolları olan dünya semasındaki bekçiler olan melekler bir defa hüşyar nöbettarlar. Muti sekeneler. Anlaşılıyor değil mi? Allah'ın verdiği vazifeyi dikkatle yerine getiriyorlar. Gaflet yok. İki, ne görev verilmişse itaat ediyorlar. O zaman ders alalım biz de. Verilen görevi dikkatle yerine getirmek, Allah tarafından bize tevdi edilen görevi ve ne emrettiyse onu zamanında mükemmelen yapmak, şeytanların bize atacağı taşları inşallah imha edecektir. O dersleri de alabiliriz değil mi burada? İnşallah. Evet. Üçüncüsü, evet, ne diyor? Arzlı şerirlerin ihtilatından, arzlı şerirlerin yer küresindeki o şeytanların, zararlı varlıkların gök alemlere karışmalarından ve istimalarından ve oradaki yapılan konuşmaları dinlemelerinden hoşlanmayan kim varmış? Cunudullah bulunduğunu ilan ve işarettir. Cunudullah, Allah'ın askerleri demek. Bu da bir ayetin meali. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. İşte o gökteki askerlerden bir görevi, meleklerin, o asker meleklerin bir görevi, çok askerler var. Her mikrop onun bir askeridir. Bir cihetten bakarsak. Her varlık onun bir askeridir. Muntazaman emre itaat ediyor. Misafir hani askeri diyor mesela buraya. Yeryüzü onun bir kışlasıdır. Bütün varlıklar onun bir askeridir. Bu açıdan ama gök karakolları hükmünde olan o dünya semasındaki askerlerin bir görevi de yerdeki şerirlerin gök alemlere karışmalarını ve oradaki konuşmaları dinlemeler engellemek. Bunlar gibi sık sık soruluyor. Bir hadisin mealini sizinle paylaşayım. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki arşın meleklerine Allah'ın emirleri tebliğ edilir. Emirler verilir. Görevler taksim edilir. Sonra o melekler bir alt semadaki, alt gökteki, arştaki melekler alt semadaki meleklere anlatırlar. Sonra onlar onu aşağıdakiler ama hadis uzun. Onlar tesbih ederler, tekbir ederler, Allah'ı tahmid ederler. Yani işleri, güçleri Allah'ı yüceltmek, noksan sıfatlardan tenzih olduğunu söylemek, Allah'a hamd etmek. Vazifeleri o yani. Sonra onlar alttaki tabakaya tebliğ ederler. Onlar alttaki tabakaya böyle böyle en alt tabakaya kadar tebliğ edilir görevler. İşte o karakollara kadar gelen emirleri dünya semasındaki melekler tabiri caizse sınır karakollarına kadar gelen o bilgileri dinleyen melekler kendi aralarında konuşurken yer küresindeki şeytanlar o gök alemindeki konuşmalara muttali olmak. Şimdi üçüncü de anlatacak. Ve yerde kendilerini görevlendiren casuslara, casus olarak yerde kendilerini görevlendiren o insanlara, kötü varlıklara haber ulaştırmak için dinlemeye çıkıyorlar. İşte onların o bilgileri almalarını, hatta Peygamberimiz diyor ki oradan aldıkları şeyleri söyleseler diyor, o doğru. Ama diyor onlar bir doğruya 100 yalan katarlar, öyle söylerler. Fakat Kur'an'ın nazil olduğu dönemde dünya semasına da çıkmalarına izin verilmemiş onlar. Kur'an ayetlerine hiçbir şüphe karıştırmasınlar diye oraya da çıkmalarına izin verilmemiş. Ama demek ki diğer zamanlarda, farklı zamanlarda oradan yarım yamalak haber almaya çıkıyorlar yine. Devam ediyorlar onu, o huylarını kesmemişler. Ama her çıkma teşebbüslerinde o sema alemlerinden atılan mancınıklarla, ateş kütleleriyle, ateş tabiri caizse kamçılarıyla tard ediliyorlar, imha ediliyorlar. Çıkmak isteyenleri engel oluyor veya imha ediliyor. Üçüncüsünde de ona dikkat çekiyor. Muzahrafat-ı arziyenin mümessilat-ı habiseleri olan casus şeytanlar. Ya, o zaman bir Müslüman kendi maneviyat alemine de böyle casusların girmesine izin vermeyecek. Onlar görevini yapacak. Saldırmak isteyecekler. Zarar vermek isteyecekler. Bunlar insi şeytanlar da olabilir, cinni şeytanlar da olabilir. Öyleyse bir Müslüman uyanık olmalı. Bir Müslüman devlet de uyanık olmalı. İslam alemi de uyanık olmalı. Hem bu devletler bazında, milletler bazında Hem ülke bazında, hem fert bazında, aile bazında, cemaat bazında. Fark etmez. Her grup ferdinden toplumun geniş boyutlarına kadar yeryüzünün muzahrafatının, yani atıklarının, çöplerinin, pisliklerinin, biraz daha ağır konuşmak edersek lağımlarının, tabiri caizse pisliklerinin neymiş? Mümessilat-ı habiseleri, kötü temsilcileri olan casus şeytanlar. Öyleyse bunları görevlendirenler var. O şeytanları görevlendiren yeryüzünün habisleri var. Ya Allah muhafaza. Temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek. Hani bu bazen diyoruz mesela, odaya bir tane şey geldi. Odaya leş geldi. Odayı kirletti mi? O kendisinin bulunduğu yeri kirletmesi bir tarafa, onun kokusunun bütün odayı kokutması bir tarafa. Bir de maneviyat anlamında konuşuruz bazen. Çok güzel, sakin, tertemiz bir mahalle düşünün. Veya bir apartman düşünün. Tertemiz, berrak, herkes namazında, abdestinde, dürüst, vatanperver, bir sineği incitmekten korkan, sözünde duran, kimseyi aldatmayan bir apartman düşünün. Böyle bir apartman. Duydunuz ki aklınıza gelecek her türlü çirkinlikleri yapmış, sabıkalı ve hala aranan bir adam gelmiş için apartmana yerleşmiş. Ne dersiniz? Ya bu apartmanı kirletmiyorum. Niye ya? Nasıl kirletmeyelim? Ha, ayakkabıları çamurlu mu geliyor? Ha, o anlamda kir değil. Manen kirletiyor. Ya demek ki bu gökler tertemiz. Berrak, net, saf. Bütün ahalisi itaatkar. Oraya her türlü pisliği üzerinde barındıran o casus şeytanlar çıkmak istiyorlar. Öyleyse onların orayı kirletmemeleri, nüfusu habise adına, hesabına tecessüs ettirmemek, oradaki bilgileri alıp kötü yerde, kötü şekilde kullanmak isteyenlere o bilgileri almalarını engellemek için, edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misillü o şeytanları ebvab-ı semadan o şahaplarla red ve tarttır. Demek ki o gökteki, dünya semasındaki şahapların, yıldızların, o yerden çıkacağı olanları, taşlamalarının üç manası varmış. Bunun, yani bu şeytan hayırlarla şerleri mücadelesinin gökler alemine kadar çıktığını anlatmak ve semada muti itaatkar nöbetçi meleklerin bulunduğunu bize bildirmek, bir de yerden kötü insanların, kötü varlıkların hesabına göğü kirletmek ve oradaki bilgileri almak isteyenleri, çıkmak isteyenleri taşlamak için, kovmak için bunu anlatmak bakımından Cenab-ı Hak bize işte dünya semasındaki bir kısım yıldızları, o şeytanları kovmak, taşlamak, yok etmek için Allah kullanıyor diye bize haber veriyor. İşte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimat eden, yani bu yıldızların şeytanları taşlama konusunu aklına güvenerek anlamaya çalışan, anlamadığı için de ayetlere taş atmaya kalkanlar var ya, çok güzel benzetme bu, muhteşem bir benzetme. Anlamadığı için ayete taş atmaya kalkıyor. Onlara diyor ki, kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinden gözünü yuman, benzetme ne kadar güzel değil mi? Kozmografyacı efendi, şu yedi basamaklarla işaret edilen hakikatlara birden bak, gözünü aç, kafa fenerini bırak, kır kafa fenerini. Yani tabiri caizse güneşten gözünü kapatıp kendisinin elindeki fenerle etrafını adetmeye çalışıyor gibi ya. O kır. Ha, burada şöyle bir şey akla gelebilir. Efendim biz aklımızı kıralım mı? Hayır. Ne demek aklımızı kıralım? Öyle şey mi olur? Mesela biz kainatı nereden seyrederiz? Gözden değil mi? Ama gözümüzün kırılmasını Allah bizden ister mi? Hayır. Ama biz kainatı güneş ışığıyla, ışıkla seyrediyoruz. Kapatın, ve kapalı olarak gözünüzün ya da karanlığa girin, karanlıkta gözünüzün görmesiyle bir şey anlamaya çalışın. Hayır. Biz diyoruz ki gözünü kırma. Karanlıkta da durma. Aç Allah'ın verdiği bu gözü, yine Allah'ın ihsan ettiği şu güneşin verdiği ışıkla Allah'ın mahlukatını seyret. Ne kadar güzel değil mi? Sanki akıl da bir gözdür. Anlama gözüdür. Gözümüz görme, kulaklarımız işitme aleti. Yani işitme olduğu gibi, dilimiz tat alma aleti olduğu gibi akıl da anlama aletidir. Aklını kıraat demiyor dinimiz. Ama aklını güneşin ışığında kullan. Güneşin gösterdiği hakikatların varlığını, idrakini, anlamayı ve tatmayı aklınla yap. Yoksa onun haşa aklını kır demiyor dinimiz. İfade bildim bilmiyorum. Yani bu maddi alemde ihsan ettiği nimetlerden hareketle manevi alemdeki akıl nimetini de kullanmayı. Dolayısıyla gözün aç, kafa fenerini bırak. Gündüz gibi i'caz ışık içinde şu ayetin manasını gör. O ayetin semasından bir hakikat yıldızı al. Evet. Senin başındaki şeytana at. Kendi şeytanını recmet. Evet. Şimdi biz de mesela bir tane birkaç tane örnek vereyim şeytanı recmetmek. Şeytanı nasıl recmedeceğiz? Gayet kolay. Dedi ki ya sen filan ırktan geliyorsun. Ooo senin ırkından ne pehlivanlar ne kahramanlar geldi. Sen bu ırkınla ne işin var? Senin kendi ırkın şöyledir dedi mesela. Attı mı bize bir tane alemimizi kirletmek için casus şeytan. Evet. Hemen bir Kur'an ayetinden al yıldızı at kafasına. De ki ey şeytan aleyhillâne. Sen böyle bir davada bulunarak Allah'ın rahmetinden kovulmadın mı? Kur'an'da demiyor mu Allah bize haber veriyor. Sizin babanız Adem'e itaat etmesi emrini verdim de o iblise, o şeytana. O dedi ki ben Adem'den üstünüm. Neden? Çünkü onu topraktan yarattın, beni ateşten. Kendi mantığına göre şeytan ateşin topraktan üstün olduğunu kendi mantığıyla kabul etti. Sonra ateşten yaratılanları topraktan yaratılanlardan üstün gördü ve Allah'ı bildiği halde Allah'ın emrine bilerek itaat etmedi. Ve ayet diyor ki kafirlerden oldu diyor ayet. Senin bu desisen seni Allah'ın rahmetinden kovdu. Sen de şimdi senin kendin arkadaş mı arıyorsun? Defol git diye bu ayeti alsak kafasına atsak bize bir daha ırkçılık yaptırabilir mi? Onun için şeytanın bize atacağı her şeyin taşın her pisliğin mutlaka dinimiz tarafından engellenmesini sağlayacak bir metodu vardır. Öyleyse biz bir zırhın içine girmemiz lazım. Öyle bir zırha girelim ki, öyle bir kaleye, sağlam kaleye girelim ki, o bizi, müsaade ederseniz bunu üstattan bir örnek vereyim. Diyor ki, Kur'an tezgahında dokunmuş. Kur'an zırhı. Sünnet-i Seniyye zırhı. Yani bunların değişik şekilde ben ifadelerini özetleyeyim. Mesela diyor ki hayatınızı imanla hayatlandırınız. Feraizle zinetlendiriniz. Günahlardan sakınmakla muhafaza ediniz. Demek ki şeytanın bize vereceği zararlardan korunmanın yolu İslam dairesinde şeriat hükümlerine göre hayatımızı tanzim etmek. Dinim ne diyor bana? Yalan söyleme diyor. Yalan söylemek şeytanın bize nüfuz etmesine sebebiyet veriyor. Ne demek yani nüfuz etmesine? Enteresan bir örnek vereyim ondan sonra şu ayeti okuyup bitirelim. Namaz bahsinde niçin her gün namaz kılıyoruz, bitmeden saç veriyor sorusuna cevap verirken diyor ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı ders alıyor. Kim? Nefsim. Kimden ders alıyormuş? Hangi kulakla? Tembellik. Yani namaz vakti girmeden hazır olmak, abdestli olmak. Namaz vakti girince namazı kılmak sünnettir. Ve çok faziletlidir. Teşvik ediliyor. Nasıl olsa vakit var. Sonra kılarım. Şu işimi halledeyim. Dediysen şeytanın sana kanca yatmasına sebebiyet veriyorsun. Hani evinizde oturuyorsun, kaloriferler mükemmel ama dışarıda 40 derece soğuk var. Camı açmak ne demektir? soğuğu içeri davet etmektir değil mi? Evet. Tabiri caizse orada da cam yanında oturur uyursanız ne olursunuz? Hastalanırsınız. Dolayısıyla kendiniz hastalanmaya davete çıkarmış oluyorsunuz. Yani teşbih ve la temsil sanki dinimize aykırı yapacağımız her hareket, dinimizin emrettiğine uymayan her davranış, dini yasakladığı her oluş, her fikir, her düşünce, her tavır, her konuşma, daha devam edeyim mi? Şeytanın bize vesvese verme yolu oluyor. Dolayısıyla şeytanı suçlandırmaya hakkımız yok. Suçu şeytana atmaya da hakkımız yok. Yani bir adam evindeki ocağındaki ateşi şeye dökmüş. Sonra da evini yakmış. Ateş olmasaydı evim yanmayacaktı. Diyerek bütün suçu ateşe verse, kendi cüz iradesi yaptığı hatayı şeytandan bilse ve kendini suçsuz göstermeye çalışsa olur mu? Dolayısıyla tedbirimizi alacağız. Buna rağmen elbette duadan da uzak durmayacağız. Bir tane ayet var. Onu da söyleyeyim bu vesileyle. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şeytanın diliyle bize anlatıyor. Şeytan diyor ki onların sağından, solundan, önünden, arkasından yaklaşacağım. Kim diyor bunu? Şeytan. Kime yaklaşacak?
İnsan.
Allah'ın kulları olan insanlara. Ayet, şimdi böyle deyince alimler demişler ki neden yukarıdan aşağıdan dememiş? Onunla ilgili bir rivayet okudum. O rivayette şöyle geçiyor. Yukarıdan demedi çünkü Allah'a dua ile onun şerrinden korunalım diye. Aşağıdan demedi çünkü secde ile insan Allah'a iltica ederek. Niye? Çünkü şeytana secde et demişti Allah, o secde etmemişti. Mümin secdesiyle şeytanın desiselerinden de inşallah kurtulmuş olur. Ama bunlar iki metottur. Tek metot değildir. Öncelikle onların, o şeytanların bize nüfuz etmelerine engel olmak gerekiyor. Okuyalım. Biz dahi etmeliyiz. Ve Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatin beraber demeliyiz. Dikkat ettik değil mi? Önce biz dinimizi öğreneceğiz. Dinimize göre yaşayacağız. Şeytanın bize nüfuz etmesine engel olmak için bütün farzları, vacipleri, mümkünse nafileleri, sünnetleri yerine getireceğiz. Haramları, mekruhları, hatta adaba aykırı olanları da mümkünse terk edeceğiz. Onunla beraber duadan da Allah'a ilticadan da geri kalmayacağız. İlimle şeytanın desiselerini de inşallah taşlayacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَالْحِكْمَةُ الْقَاطِعَةُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ